Size özel hazırladığımız bu sohbete hoş geldiniz. Bugün masamızda tek ama oldukça yoğun bir kaynak var. Muharrem Balcı'nın yazdığı ve tam da bugünün tarihini taşıyan, yani 12 Şubat 2026 tarihli Küresel İfsat ve Islah İmkanları, Adaletin Yeniden İnşası başlıklı bir makale. Amacımız bu gerçekten derin metnin özünü, yani modern dünyayı anlatan ifsat, ki buna yozlaşma ya da bozulma diyebiliriz, ve buna karşı sunulan çıkış yolu ıslah kavramlarını birlikte deşifre etmek. Yazarın komplo teorilerinden özellikle uzak durduğunu ve meselenin gizli örgütler değil, gözümüzün önündeki sistemik sorunlar olduğunu baştan söyleyelim.
Ve bu analizin tam kalbinde çok kafa karıştırıcı bir paradoks yatıyor. Makalenin de altını çizdiği gibi dünya tarihinde hiçbir zaman bu kadar çok anayasa, hukuk kuralı, uluslararası mahkeme, denetim mekanizması olmamıştı. Yani kanunlar, yönetmelikler adeta üzerimize yağıyor. Ama tüm bu yasal çerçeveye rağmen insanların adalete olan inancı neden hiç olmadığı kadar düşük? İşte yazarın tezi tam burada başlıyor. Sorunumuz hukuksuzluk değil. Tam tersine hukukun kendisinin adaletten kopartılıp bir araç haline getirilmesi. Bu sohbette bu tuhaf çelişkinin katmanlarını aralamaya çalışacağız.
O zaman en temelden başlayalım. Şu ifsat kavramından. Makaleyi okurken fark ettim. Yazar bunu basit bir bozulma veya çürüme olarak kullanmıyor. Daha derin bir anlamı var gibi.
Kesinlikle var. Yazarın tanımına göre ifsat, bir düzeni ayakta tutan temel direklerin, yani adalet, ölçü ve hikmet gibi kurucu ilkelerin içini boşaltmak demek. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Bir vazoyu kırmak yerine içindeki çiçeği alıp yerine plastik, sahte bir çiçek koymak gibi. Vazo hala ayakta, form olarak sağlam ama artık hayat barındırmıyor, anlamsızlaşmış. İşte yazar modern ifsadın karakterinin tam da bu olduğunu söylüyor. Ve en çarpıcı tespiti şu: eskiden ifsadın bir faili vardı. Zalim bir kral, tiran bir yönetici. Onu işaret edebilirdin. Ama bugün durum çok farklı.
Yani suçlu ortada yok mu diyorsunuz?
Tam olarak öyle. Yazar bunu failin buharlaşması diyor. Zulüm devam ediyor. Adaletsizlik artıyor ama sorumlu kim diye sorduğunuzda cevap sistem. Sorumluluk, lobi faaliyetleri, vergi cennetleri, karmaşık finansal araçlar gibi anonim ve kurumsal yapılara dağılıyor. Böylece kimse kişisel olarak ben yaptım demek zorunda kalmıyor, zalim görünmez hale geliyor. Yazar da bu görünmez bozulmanın izlerini birkaç alanda sürüyor.
Ve anladığım kadarıyla bu alanların lokomotifi olarak ekonomiyi, yani iktisadı gösteriyor. Hatta ontolojik ifsat diye ilk duyduğumda bu da ne demek dediğim oldukça iddialı bir kavram kullanıyor. Bu biraz fazla akademik bir terim gibi geldi bana. Yazar burada kapitalizm kötüdür demenin daha karmaşık bir yolunu mu bulmuş, yoksa gerçekten yeni bir şey mi söylüyor?
Harika bir soru. İlk bakışta öyle görünebilir ama yazarın kastı daha temel bir şey. Şöyle düşünelim. Arabanızın motoru bozulursa bu mekanik bir sorundur. Tamir edersiniz. Ama ontolojik ifsat, birinin çıkıp size arabanın amacının bir yerden bir yere gitmek değil, trafik sıkışıklığı yaratmak olduğuna ikna etmesi gibidir. Sorun artık motorun bozuk olması değil, araba mefhumunun anlamının ve amacının tahrif edilmesidir. İşte yazar, modern ekonomik sistemin de tam olarak bunu yaptığını iddia ediyor. İnsan nedir, değerli olan nedir gibi temel soruların cevaplarını bozuyor.
Anladım. Yani sorun sadece paranın adaletsiz dağılması değil.
Değil. İnsanın değerinin de yanlış tanımlanması.
Anladım.
Aynen öyle. İnsan ahlaki sorumlulukları olan bir varlık olmaktan çıkarılıp sadece üretici-tüketici kimliğine indirgeniyor. Doğa, korunması gereken bir emanet olmaktan çıkıp sonuna kadar sömürülecek bir kaynak haline geliyor. Yazar, yapay zeka ve deepfake gibi teknolojilerin de bu anlam kaybını derinleştirdiğini söylüyor. Gerçekle yalan arasındaki çizgi silikleştiğinde her şeyin anlamını sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu da o ontolojik bozulmanın en yeni ve tehlikeli fitnesi olarak tanımlanıyor.
Mesele sadece ekonomi değil, bütün bir varoluş algımızın yeniden programlanması gibi. Peki bu ana virüs başka hangi alanlara yayılıyor makaleye göre?
Birkaç kritik alandan daha bahsediyor. Mesela toplumsal çözülme, bireyin özgürleşme adı altında aslında nasıl yalnızlaştığını anlatıyor. hak bilincimiz artarken sorumluluk duygumuzun nasıl zayıfladığını gösteriyor. Makalede aile kurumuna özel bir parantez açılmış. Ailenin devlete veya şirketlere ihtiyaç duymadan kendi içinde bir dayanışma ve anlam üretebilen bir yapı olduğu için bu modern sistem tarafından özellikle işlevsizleştirilmeye çalışıldığı iddia ediliyor.
Bu da sisteme bağlanıyor yani. Sistem kendisine alternatif olabilecek, kendi kendine yeten yapıları sevmiyor. Hukuk için de benzer bir durumdan bahsediyor sanırım.
Evet, hukukun prosedürleşmesi diyor yazar buna. Hukuk, adaleti arayan bir pusula olmaktan çıkıp sadece düzeni idare eden teknik bir kılavuza dönüşüyor. Bu karar adil mi sorusunun yerine bu karar usule uygun mu sorusu alıyor. Eğer bir zulüm doğru formlar doldurularak, doğru prosedürler izlenerek yapılıyorsa görünmez hale geliyor. Yasal ama gayri ahlaki bir canavar yaratılıyor.
Ve bu anlam kaybı sadece hukukta değil, kültürde de var. Makale burada doğrudan Netflix gibi platformları işaret etmekten çekinmiyor. Bu biraz sert bir eleştiri değil mi?
Sert ama yazarın mantığı şu, küresel popüler kültür size bir şey öğretmek, sizi dönüştürmek, size bir anlam katmak yerine sadece tek bir şey talep ediyor, tüketilmek. Hızla tüket, bir sonrakine geç. Anlamın yerini anlık haz ve eğlence alıyor. Bu da yazarın deyimiyle ruhun ifsadına yani manevi bir boşluğa yol açıyor. Bu boşlukta daha fazla tüketimle doldurulmaya çalışılıyor, bu bir kısır döngü.
Ve sanırım son halkada dijital dünya. Dijital tahakküm diyor makale buna. Bu da kulağa biraz distopik geliyor.
Ama işleyiş biçimi klasik distopyalardaki gibi değil. Bu yeni iktidar biçimi size copla vurmuyor, sizi hapse atmıyor. Sadece alışkanlıklarınızı ve bağımlılıklarınızı yönetiyor. Algoritmalar aracılığıyla sizi sizden daha iyi tanıyor. Sonunda özgür iradenize seçim yaptığınızı zannederken aslında sistem için en öngörülebilir, en kolay yönlendirilebilir varlığa dönüşüyorsunuz. İradeniz adeta dijital bir ipotek altına alınıyor.
Peki, teşhis oldukça kapsamlı ve biraz da karamsar. Makale bu sistemik bozulmanın arkasındaki somut mekanizmalara, projelere de giriyor. Bunlar birilerinin gizli bir odada planladığı şeyler değil anladığım kadarıyla.
Kesinlikle değil. Yazar komplo teorilerinden özellikle kaçınıyor. Bunlar aynı zihniyetten doğan ve birbirini besleyen sistemler. Listenin başında sınırsız büyüme ve tüketim ideolojisi var. Bu ifsadın ekonomik omurgası. İnsanı tüketici kimliğini hapsediyor ve ihtiyacı değil, doymak bilmeyen arzuyu kutsuyor. Makalede Aliya İzzetbegoviç'ten çok sarsıcı bir alıntı var. Faizli sistem ahlaksız değildir. Ahlaksızlığı sistemleştirir.
Bu çok güçlü bir cümle. Ahlaksızlığı sistemleştirmek. Yani bireysel ahlaksızlıkları değil, bizzat sistemin kendisini ahlak dışı bir temel üzerine kurmak mı demek bu?
Tam olarak bu. Bu sistemde krizler bir anomali, bir istisna değil. Sistemin kendi işleyişinin doğal bir sonucu haline geliyor. Gelir adaletsizliği onarılması gereken bir hata değil, sistemin çalışması için gereken bir yakıt oluyor.
Bir diğer çarpıcı mekanizma da hukukun ve özellikle insan hakları söyleminin bir silaha dönüşmesi. Ama bir dakika, insan hakları evrensel olarak iyi bir şey değil midir? Bu nasıl bir bozulma aracı olabilir? Bu bakış açısı biraz fazla sinik, hatta tehlikeli değil mi?
Yazarın da bu hassasiyetin farkında olduğunu düşünüyorum. Eleştirilen şey insan hakları kavramının kendisi değil, onun uygulanmasındaki çifte standart. Yani insan hakları dost olarak görülen ülkeler için kutsal bir ilkeyken, düşman veya rakip olarak görülenler için askıya alınabilir, pazarlık konusu yapılabilir bir enstrümana dönüşüyor. Uluslararası hukuk güçlü olan için bir kalkan, zayıf olan için bir sopa haline geliyor. Sürekli duyduğumuz o kurallara dayalı düzen söylemi, pratikte kuralı koyanın düzeni anlamına geliyor.
Makale buna somut örnekler veriyor mu?
Evet, hem de çok bilindik örnekler. Mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı. 5 ülkenin iradesinin tüm dünyanın iradesinden üstün olması. Filistin ve Ukrayna örnekleri üzerinden bu çifte standardın nasıl işlediğini gösteriyor. Hatta ABD'nin yakın çevre doktrini diye bir kavram üreterek kendi sınırları dışındaki askeri müdahalelerini nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını da bu hukuk üzerinden ifsada bir örnek olarak sunuyor.
Ve son bir mekanizma daha var. Sürekli bir kriz ve korku iklimi yaratmak. Terör, salgınlar, iklim krizi. Bunlar gerçek tehditler. Ama makale bunların bir yönetim aracı olarak kullanıldığını mı iddia ediyor?
Aynen. Amaç bu korku iklimini canlı tutarak olağanüstü yetkilerin normalleşmesine zemin hazırlamak. Geçici denilerek askıya alınan özgürlükler ve haklar, kriz geçtikten sonra çoğu zaman eski seviyesine bir türlü dönmüyor. Buna olağanüstü halin normalleşmesi deniyor.
Durun bir dakika. Olağanüstü halin normalleşmesi. Bu önemli bir kavram gibi duruyor. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani yazar, kriz yönetimlerine alışıp özgürlüğün ne olduğunu unuttuğumuzu mu söylüyor?
Evet, tam olarak bunu söylüyor. Kriz anında güvenlik için devrettiğimiz yetkilerin kalıcı hale gelmesi ve bizim bunu kanıksamamız. 2019'da başlayan pandemi sürecinin bunun en küresel ve en taze örneği olduğunu hatırlatıyor. O yeni normal söylemini düşünün, bir istisnanın kalıcı bir standarda dönüşmesi ve bizim buna itiraz etme yeteneğimizi kaybetmemiz.
Tamam, tablo gerçekten de oldukça karanlık. Faili buharlaşmış, ekonomiden hukuka, kültürden dijital hayata, her yere sızmış bir sistemik bozulma. İnsan peki buradan çıkış var mı diye sormadan edemiyor. Makale bir umut ışığı sunuyor mu yoksa sadece teşhis mi koyuyor?
Kesinlikle sunuyor. Zaten makalenin ikinci yarısı tamamen buna odaklanmış. Çıkış yolu olarak da ıslah kavramını öne sürüyor. Islah, sistemi tamamen yıkıp atmak değil. Aksine, o plastik çiçekli vazo örneğindeki gibi, sistemi yeniden kurucu ilkelerine, yani adalet ve ahlak gibi özüne döndürme çabası. Ve ifsadın en çok hukuk üzerinden kurumsallaştığını söylediği için, ıslahın da merkezine yine hukuku koyuyor, ama bambaşka bir hukuk anlayışını.
Bu noktada makalede çok çarpıcı bir tarihsel hikayeye yer veriliyor. Sanırım bu yeni hukuk anlayışını somutlaştırmak için.
Evet, Halife Mansur ve dönemin en büyük hukukçularından İmam-ı Azam Ebu Hanife arasında geçen bir olay. Bu hikaye meselenin kalbini ortaya koyuyor. Anlatmamı ister misin?
Lütfen, merak ettim.
Hikaye şöyle, Halife Mansur, Musul şehrinin halkıyla bir anlaşma yapıyor. Diyor ki, eğer bana isyan ederseniz kanınız helaldir, hepinizi kılıçtan geçiririm. Halk da bunu kabul ediyor. Bir süre sonra Musul halkı gerçekten de isyan ediyor. Halife sözünü tutmak için dönemin bütün alimlerini, hukukçularını topluyor ve soruyor, ne yapmalıyım? Ebu Hanife hariç hepsi, ağız birliği etmişçesine aynı cevabı veriyor. Sözleşme açık ve net, usule uygun, halk şartı ihlal etti, hükmü yerine getirmelisiniz.
Yani hepsi prosedüre uygun, yap itsin diyor.
Tam olarak öyle. Ama Ebu Hanife ayağa kalkıyor ve itiraz ediyor. Diyor ki, ey halife, bu sözleşme metin olarak doğru yazılmış olabilir, usulen geçerli görünebilir ama özü, esası batıldır. Çünkü İslam hukukuna göre hiç kimsenin kendi canı üzerinde bile tasarruf hakkı yoktur. Bir insan istersen canımı al diye bir sözleşme imzalayamaz. Dolayısıyla halk sahip olmadığı bir hakkı size devretmiştir. Bu sözleşme Allah'ın iradesine aykırı olduğu için en başından beri geçersizdir, hükümsüzdür. Ve bu yorumla koca bir şehrin hayatını kurtarıyor.
İnanılmaz bir hikaye. Prosedürün, usulün, adaletin önüne geçemeyeceğine dair bundan daha net bir örnek olamazdı herhalde. Yasal olan her zaman meşru veya adil değildir diyor.
İşte yazarın ıslah için önerdiği hukuk anlayışının temeli bu. Prosedür değil, adalet merkezli bir bakış. Ve bu temelden hareketle de somut adımlardan oluşan bir stratejik ıslah eylem planı sunuyor.
Planın kilit önerileri.
En devrimci önerilerden biri, hukuki ıslah başlığı altında sunulan vicdani şerh mekanizması.
Vicdani şerh. Bu vicdani ret gibi bir şey mi?
Benzer ama daha geniş kapsamlı. Fikir şu, bir hekimin, bir hakimin, bir mühendisin, bir muhasebecinin yasalara veya şirket yönetmeliklerine tamamen uygun ama ahlaken ve vicdanen yanlış bulduğu bir işleme veya karara "ben bu işlemin yasal olduğunu biliyorum ama içeriğine vicdanen katılmıyorum" şeklinde resmi bir şerh düşebilmesinin yasal güvence altına alınması.
Bir dakika, bu çok önemli. Bunun ne gibi sonuçları olabilir?
Düşünsenize, insanları bağımlı yapmak için tasarlanmış bir sosyal medya algoritması üzerinde çalışan bir mühendisin bu projenin altına "vicdanen katılmıyorum" şerhi düştüğünü ya da yasal ama etik olarak sorunlu bir finansal ürünü onaylayan bir bankacının veya çevreye zarar verecek ama yasalara uygun bir projeye imza atan bir bürokratın bu tarihteki o meşhur "ben sadece emirleri görevimi yapıyordum" savunmasını temelden dinamitler. Sorumluluğu yeniden bireye, bireyin vicdanına iade eder.
Muazzam bir fikir. Sistemi içeriden tek tek bireylerin ahlaki duruşuyla dönüştürme potansiyeli taşıyor. Peki ekonomik alanda ne gibi bir ıslah öneriliyor?
Orada da faiz merkezli, borca dayalı sanal büyüme modelleri yerine reel üretimi ve yazarın geçim ahlakı dediği bir kavramı merkeze alan bir yaklaşım öneriliyor. Yani daha fazla kar yerine herkesin insanca geçinmesi hedefi. Örnek olarak da Türkiye'de faaliyet gösteren İGİAD'ın, yani İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin 10 ilkesi veriliyor.
O ilkelerden aklınızda kalan var mı?
Var tabii. Mesela iş ahlakıyla yapılırsa meşrudur. Veya servet mülkiyet değil emanettir gibi ilkeler. Bu kâr etmeyi reddetmiyor ama kârın nasıl ve ne uğruna elde edildiğini sorguluyor. Servete bir hak olarak değil, topluma karşı sorumluluklar getiren bir emanet olarak bakmayı öneriyor.
Anladım. Kültürel ve dijital alanda da somut adımlar var sanırım bu planda.
Evet, deepfake gibi dezenformasyon araçlarının yarattığı hakikat krizine karşı, devletlerden ve şirketlerden bağımsız dijital adalet kurulları oluşturulması gibi bir öneri var. Ayrıca insan psikolojisine uygun, bağımlılık yaratmayan, sakin teknolojiler olarak adlandırılan yaklaşımların teşvik edilmesi de teklif ediliyor. Uluslararası alandaysa o bahsettiğimiz çifte standarda karşı özellikle mazlum milletlerin adil temsiline dayalı yeni bir küresel adalet ittifakı teorisinin geliştirilmesi ve bu yönde adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.
Bütün bu konuştuklarımızı bir toparlayacak olursak, elimizdeki metin, modern dünyanın adalet krizini faili görünmez kılınmış sistemik bir ifsat olarak tanımlıyor ve bu bozulmanın taşıyıcılarının da bizzat ekonomi, hukuk ve kültür gibi kurumların kendisi haline geldiğini savunuyor.
Ancak bunun bir kader olmadığını, ahlaki ve zihinsel bir rota değişikliği olan ıslah ile bu gidişatın tersine çevrilebileceğini öne sürüyor. Çözümün anahtarı ise hukuku iktidarın kullanışlı bir aracı olmaktan çıkarıp iktidarı denetleyen adaletin zemini haline getirmek, yani iktidarı bir hak sahibi değil, hesap vermekle yükümlü bir emanetçi olarak yeniden konumlandırmak.
Makale, son bölümünde Epstein skandalı gibi güncel olaylara da atıfta bulunarak, bu tür yapıların basit suç şebekeleri değil, küresel ölçekte bir itaat ve şantaj üretim merkezi olarak işlev gördüğünü iddia ediyor. Ve gerçekten çok sarsıcı bir cümleyle noktayı koyuyor. Bir toplum ahlakını kaybettiği gün değil, ahlaksızlığa alıştığı gün çöker.
Bu derinlemesine sohbetten sonra aklınızda kalması için size şu soruyu bırakalım. Yazarın önerdiği o vicdani şerh mekanizmasını bir an için düşünün. Kendi profesyonel hayatınızda, iş yerinizde, içinde bulunduğunuz kurumlarda tamamen yasal, kurallara uygun ama size göre ahlaken yanlış olan bir kararla veya uygulamayla karşılaştığınızda "bu usule uygun olabilir ama doğru değil ve ben buna vicdanen itiraz ediyorum" diyebileceğiniz resmi ve sizi koruyan bir mekanizma olsaydı ne değişirdi? Bu bir birey olarak sizin duruşunuzu ve parçası olduğunuz sistemleri nasıl dönüştürürdü?